چشم جهان.
Değerli dinleyiciler, Çeşme Cihan programına hoş geldiniz. Ben Kudret Bülbül, İlyas Balcı, Arzu Yaman ve Murat Baran'la birlikte bu programı hazırlayıp sunuyoruz sizlere. Ana kumanda masasında Cihan Aktepe bizlere katkı sunuyor. Görüş ve önerilerinizi sosyal medya hesaplarımızdan da bizlere ulaştırabilirsiniz. Twitter ve Facebook adreslerimiz aynı, Çeşme Cihan TR. Mail adresimiz kudretbulbul@gmail.com. Bizi Türkiye'nin Sesi Radyosu.com adresinden de dinleyebilirsiniz. İnsan hakları ihlallerini, Türkiye-Almanya ilişkilerini birlikte değerlendireceğiz. İki konuğumuz var. Stüdyomuzda sağ olsun Sakarya'dan kalkıp gelen doçent doktor Bünyamin Bezci. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Telefonla birazdan Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Sayın Ömer Serdar Bey bizlerle birlikte olacaklar. İsterseniz hocam sizinle başlayalım. Biliyorum çok değerli bir rapor hazırlıyorsunuz Sakarya Üniversitesi olarak. Almanya ile ilgili insan hakları raporu hazırlıyorsunuz. 2016 raporu hazırladınız ve bir anlamda Almanya'nın karnesine baktınız. Öncelikle şunu sorayım. Türkiye'de bu çok güçlü bir gelenek değil. Maalesef üniversitelerimiz yeni yeni başlıyor bu tür çalışmalara. Türkiye ile ilgili yapılan insan hakları araştırmaları oldukça fazlayken Türkiye üniversiteleri Avrupa'ya da insan hakları ihlallerinin olduğu yerlere yönelik çok fazla çalışma yapmıyorlar. Neden böyle bir rapor? Sizi buna iten nedenler nelerdir?
Aslında belki de doğal bir süreç bu. Çünkü nihayetinde göçle alakalı sorunlarımızı uzun yıllar daha çok ekonomik bağlamda algıladık. Ve bir şekilde Almanya'da ya da Fransa'da ya da Belçika'da olan diasporadaki Türklerin sorunlarını temelde çalışma hayatının sorunları olarak çözmeyi düşündük. Ama özellikle 2000'li yıllardan sonra artan oranda bütün dünyada da göç gerçekten daha alt bir sosyolojik sorundan, yani bir anlamda toplumlara özgü bir sorundan, politik bir soruna doğru evrilmiş durumda. Ve göçmenlerin yaşadıkları artık ciddi bir şekilde politik sorunlar haline gelmiş durumda. Ve insan hakları ihlalleri boyutunu bir şekilde ulaşmış boyutta. Bir taraftan da şöyle bir tarafı var gerçekten. Nihayetinde uzun yıllar boyunca bizim mesela üniversitelerde bu konuya ilgi duyulmamasının sebebi belki de yani bizatihi dışarıya bakmayı, daha proaktif bir dış politika oluşturmayı çok da kendimize uygun görmememizle alakalıydı. Oysa bu proaktif politika dediğimiz zaman işte insan hakları aslında bizim en temel sorunlarımızdan bir tanesi olarak karşımıza çıkıyor. Bu temel sorunun sebebi de belki de diasporadaki Türklerin bizatihi geçirdiği bir değişim. Çünkü diasporadaki Türkler de geçmişte olduğu gibi ikinci konumlarını artık kabullenmiyorlar.
Evet.
Kendi toplumlarında bir şekilde eşit bir vatandaş olarak, yurttaş olarak yer almak istiyorlar. Ve bu da tabii ki bu eşitlik iddiası bulundukları ülke açısından büyük bir sorun oluşturuyor.
Peki. Dediğiniz nokta önemli gerçekten. Belki bazı şeylerin zamanı gerekiyor ilgilenmek için. Ama şu da eklenebilir söylediklerinize. Sanki insan hakları, demokrasi, özgürlükler batılıların ya da başkalarının alanıymış gibi bir algı oluşmuştu. Niye? Çünkü bunlar üzerinden bizlere, Türkiye'ye, Müslüman ülkelere yoğun bir eleştiri, bunlar üzerinden söylemsel üstünlük kurulmaya çalışıldığı için bu kavramlar üzerinden konuşmak sanki başkalarının alanıymış gibi bir algı oluşmuştu. Şimdi ağır ağır bu değişiyor doğru olarak. Hocam baktığınızda Almanya'ya hazırladığınız rapor çerçevesinde genel olarak ne görüyorsunuz? Hangi alanlarda bir insan hakları ihlalleri yoğunlaşması var?
Yani Almanya'ya ya da Avrupa'nın genel ülkelerine baktığımız zaman, geneline baktığımız zaman benzer sorunlarla karşılaşıyoruz aslında. Ve bu sorunların temelinde de az önce dediğim gibi bir eşitlik talebi var aslında. Bu eşitlik talebi nerede karşımıza çıkıyor? İşte özellikle dini haklar konusunda çok daha fazla karşılaşıyoruz. Yani son yıllarda giderek artan bir şekilde ki bu aslında biraz da sembolik bir şey. Çünkü nihayetinde Avrupa toplumundan Müslümanları farklı kılan en önemli öğelerden bir tanesi farklı bir dine bir şekilde inanıyor oluşları ve o dinin işte sembollerinin bir şekilde Avrupa toplumunda yer alıyor oluşu ki tam da bu nokta, bu sembolik nokta aslında Avrupa toplumunda çok ciddi bir şekilde bir tepkiyle karşılaşıyor. Bugün mesela insan hakları ihlalleri dediğimiz zaman, yani özellikle diasporadaki Türklerin insan hakları ihlalleri dediğimiz zaman en fazla karşılaştıkları yerlerden bir tanesi dini haklarla alakalı. İşte camilere saldırı ya da ezanın sesinin kısılması, minarelerin bir şekilde inşa ettirilmemesi gibi sorunlarla karşılaşıyoruz. Ama sadece bu değil, ciddi bir şekilde çalışma hayatında bir ayrımcılıkla karşı karşıyayız. Bu sıkça aslında medyaya da yansıyor veya işte belli anketlere, belki belli sosyal çalışmalara yansıyor. Aynı isimle gönderilen çok farklı CV'lerin aslında, yani bir Müslüman ismiyle ya da bir Alman ismiyle gönderilen aynı nitelikte olan iki CV'den geriye dönüşler çok çok farklı oluyor. Bu açıdan baktığımız zaman işe almada, işte bir şekilde tutunmada, işte yükselmede, çalışma hayatında yükselmede, özellikle de orta üst düzey görevlerde bu daha net olarak karşımıza çıkıyor. Mesela şurada karşımıza çıkmıyor insan hakları ihlali. Bir standart işçi olarak çalışma prosedürleri içinde çok fazla bir ihlalle karşılaşmıyoruz.
Yani vasıfsız işlerde,
bir şeyde karşılaşmıyoruz. Ama mesela siz mühendisseniz o mühendisliğin gereği olarak, niteliğinizin gereği olarak diyelim ki bir ekip şefi olabilecek konumdaysanız, işte orada ayrımcılık başlıyor. Siz bir anlamda kendisinden yararlanılan bir mühendis olarak istihdam edilebiliyorsunuz ama ekip şefi olmanız çok daha zor olabiliyor gerçekten. Ve bu anlamda ciddi bir şekilde geri dönüşler alıyoruz ya da medyaya bu anlamda ayrımcılıklar çok ciddi bir şekilde yansıyor aslında.
Evet. Almanya İçişleri Bakanlığı'nın açıkladığı bir rapor vardı. Ben de sürekli üzerinde duruyorum. Gerçekten son derece anlamlı. 2017 itibarıyla Müslümanların uğradığı saldırı 950. İnanılmaz yüksek bir oran. Hocam, siz daha önce de 2014 yılı itibariyle de galiba bir rapor hazırlamıştınız yine Almanya üzerine. İki raporu kıyasladığınızda insan hakları açısından nasıl bir trend var? Azalış mı, artış mı?
Yani tabii ki genel bir artış var ve artışın sebebi olarak da aslında daha çok mülteciler gösteriliyor. Evet. Çünkü 2014 ile 2016 arasındaki en temel fark aslında Almanya'ya çok sıkı bir mülteci akınının yönelmesi. Yaklaşık 800 bin kişinin Almanya'da mülteci olarak bir şekilde kalması. Bu açıdan baktığımızda aslında Almanya'da hemen şunun tartışılmaya başlandığını görüyoruz. Yani işte acaba bunları kaç sayı olarak nasıl sınırlayabiliriz? Ya da mesela aşırı sağ örgütsel yapılanmalarda ciddi bir şekilde aslında Almanya'ya göçün -200 bin gibi rakamlarla her yıl düşürülmesi gerektiği tartışılmaya başlandı ki aslında bu Almanya'nın kendi ekonomik gerekleriyle de çok uyuşan bir şey değildi. Ama bütün bunların dışında aslında mültecilerle birlikte artan bir yabancı düşmanlığı da karşımıza çıktı. Özellikle evet. Mülteci yurtlarının yakılması, camilerin bir şekilde yakılması, camilere gamalı haç çizilmesi ya da camilere domuz başı gibi işte Müslümanların çok da hoşuna gitmeyecek nesnelerin atılması sıkça rastlanılan şeyler oldu. Ama herhalde en önemli sorun aslında burada ön yargıyla alakalı bir şey. Mesela 2016'nın başında en fazla yaşanan, en çok tartışılan konu yıl başında işte aslında sonradan hiç de öyle olmadığı ortaya çıkan mülteci erkeklerin işte Alman kadınlara taciz ettiğine dair bir şekilde büyük bir tezvirat ortaya çıktı. Yani her mülteci erkek neredeyse bir nevi bir tacizci olarak görünmeye başlandı. Hatta zaman zaman bazı yerlerde mülteci erkekler ya da yabancı erkekler genel olarak bazen, hı hı, mesela diyelim ki yüzme havuzlarına bile sokulmadılar.
Evet, o tabii başörtülü hanımlara da Fransa'da ve değişik, evet, ülkelerde sınırlamalar yapılma şeklinde de görüldü bazı yerlerde. Hocam, gerçekten işte 950 saldırı sadece Almanya'da Müslümanlara yönelik bir yılda gerçekleşen saldırı. Yine Avrupa'daki bazı ülkelerde artan Nazi ya da faşist akımlar sadece artan değil, bazı ülkelerde Bunlar koalisyon şeklinde iktidarı paylaşıyorlar ve toplumsal oylar, siyasal oylar bunlara kaymasın diye merkez sağ ve merkez sol partiler de daha da radikalleşen bir söylem kullanıyorlar. Bu aslında gittikçe Avrupa'nın içe kapanmasını, gittikçe geleceğini karartan bir durum. Aslında Avrupa tarihsel olarak böyle bir tecrübeye sahip. İkinci Dünya Savaşı öncesinde yine benzer süreci Yahudiler üzerinden yaşamıştı. Ve sürecin geldiği noktada Avrupalı özgürlüklü, çoğulcu, demokrat aydınlar ülkelerini terk etmek zorunda kalmışlardı. Pek çoğu da o zamanlar Türkiye'ye sığınmıştı. Sözü ya da soruyu şuraya getireceğim. Avrupa'daki ya da Almanya'daki aydınlar gerçekten bu gidişatın ne kadar farkındalar?
Yani doğrusu burada çok farklı dinamikler işliyor. Yani bir taraftan aslında sanki toplumda mültecilere ve yabancılara karşı olan tepkiden sanki yukarıdakiler hoşnutmuş gibi davranıyorlar. Çünkü bir nevi aslında aba altından sopa göstermiş oluyorlar. Ama bu aynı zamanda da kontrolsüz bir gelişime doğru evriliyor. Mesela Almanya'da aşırı sağın AfD partisinin Alternative für Deutschland'ın mesela içinde Müslüman karşıtlığı oranı neredeyse %90'lara yakın. Yani temelde bir Müslüman karşıtlığı üzerine kurulmuş bir parti olarak karşımıza çıkıyor. Ya da mesela eskisine oranla baktığımızda bu Müslüman karşıtlığı dediğimiz şey aslında antisemitizmden biraz daha farklı bir bağlama da oturuyor. Antisemitizm aslında bütün bir Avrupa'da ciddi bir şekilde büyük bir suç. Ve bu tanımlanmış bir suç. Aynı şekilde aslında anti-İslamizm de bir suç. Evet. Ve nitekim 2016'nın başından itibaren Alman polisleri ve Alman İçişleri Bakanlığı anti-İslamist olan birçok suçu bir şekilde kaydetme yoluna gitmeye başladı. Ama burada bir şekilde bu tepkilerin çok daha rafine bir hal aldığını görüyoruz. Mesela artık hiç kimse Türkler dışarı diye slogan atmıyor. Ama diyorlar ki işte biz domuz eti yiyoruz ya da biz domuz eti seviyoruz. Yani aslında bu cümlenin mesela olumlu kurulduğu zaman sanki hiç kimseye dışlamıyormuş gibi geliyor. Ama biz domuz eti seviyoruz diye cümle kurduğunuz zaman tersinden baktığınızda aslında diyorsunuz ki domuz eti yemeyenler bir şekilde bizden değil diyorsunuz. Ve bu bir nevi aslında Almanya'daki aşırı sağın teknik olarak suçtan kurtulmasını da mümkün kılıyor.
Evet. Burada bir nokta da oldukça önemli. Yine İngiltere kaynaklı yeni bir maalesef olumsuz gelişme var. Yine Müslümanların alanı daraltan, adeta şiddete, adeta suça teşvik eden bir yeni adım söz konusu. Evlere mektuplar gönderiliyor. Punish a Muslim. 3 Nisan'da bir Müslümanı cezalandır diye bir kampanya biliyorsunuzdur. Ve oradaki neler yapılacağına dair de puanlama yapılmış. Başörtülü bir kadına şu hakareti yaparsan şu kadar puan alırsın. İşte ne bileyim şu şiddeti uygularsan şu kadar alırsın diye bir uygulama. Keza Avrupa'daki pek çok insan hakları ihlallerinde siz işaret ettiniz ama daha da detaylısı ve derini her gün hemen hemen yaşanıyor. Bütün bunlar Avrupa'da yaşanırken Avrupa Birliği bu hak ihlallerine karşı ne tür bir faaliyet içerisinde, gerçekten faaliyet içerisinde mi? Türkiye'de bunlar olmuş olsa ya da başka ülkelerde olsa çok daha şiddetli tepki gösterirler.
Evet, Avrupa Birliği'nin yani genel standartlar açısından baktığımızda aslında tabii ki insan hakları standartlarının çok da düşük olmadığını söyleyebiliriz. Yani bu konuda Avrupa Birliği'ne de çok haksızlık yapmamak lazım ama sosyoloji standartları pek aslında takmıyor diyebiliriz.
Hocam bu soruya tekrar dönebiliriz. Sayın Vekilim de herhalde hattalar. Sayın Vekilim programımıza hoş geldiniz.
Hoş bulduk efendim. İyi yayınlar diliyorum.
Çok teşekkür ediyoruz katkılarınız ve katılımınız için şimdiden teşekkürler.
Ayrıca Bünyamin hocamıza da sevgiler saygılar efendim.
Teşekkür evet. ederim Sayın Bakan.
Sayın Vekilim, şimdi Almanya'daki insan hakları ihlallerini konuşuyoruz. Türkiye'deki insan hakları ihlalleri Avrupa'dan da tüm dünyadan da adeta bir büyüteçle inceleniyor, izleniyor. Elbette bizim ülkemizde insan hakları ihlalleri varsa bu da izlensin, yapmayalım, ona itiraz ediyor değiliz. Ama çok daha fazla insan hakları ihlalleri özellikle Avrupa'daki son gelişmelerle yaşanıyor. Eminim meclisimizde özellikle insan hakları komisyonumuzda bu konulara ilişkin incelemeler, araştırmalar yapıyordur. İsterseniz önce meclisimiz bu konularda ne tür çalışmalar yapıyor, bunu sizden bir dinleyelim.
Efendim teşekkür ederim. Aslında bugün stüdyoda olmam gerekiyordu. Bu çok önemli. Bu konuya da eğildiğiniz için sizlere teşekkür ediyorum. Ama önceden programlanmış bir programın nedeniyle Elazığ'ımızın Ağın ilçesindeyim. Ve burada da Ağınlı hemşerilerimizin de selamlarını iletiyorum size. Şöyle başlayayım. Bizde aslında sorunuz çok doğru bir yöntemle ortaya koydunuz. Yani büyüteç meselesi Avrupa'dan, kıta Avrupa'sından veya dış dünyadan Türkiye'ye bakıldığında ihlaller adeta büyütülüyor. Ama dünyada bu konudaki ihlaller İslam coğrafyası dışındaki ihlallere baktığımızda bunlar çok ciddi üzerine gidilmeyen konular. Biz İnsan Hakları Komisyonu olarak tabii kendi bünyemizde iki tane alt komisyon oluşturduk bu konuyla alakalı. Biri mülteci hakları ve uyum komisyonu. Bu yurt dışında da inceleme yapıyor, yurt içinde de inceleme. Bir de İslamofobiya, İslam karşıtlığı veya Müslüman karşıtlığı, yabancı ülkelerdeki İslam karşıtlığı komisyonumuz. Bu komisyonlardan İslam karşıtlığı, İslamofobiya komisyonumuz yaklaşık 6 aydır ciddi literatür taramaları yaptı. Bir takım dinlemeler yaptı Türkiye'de. Önümüzdeki ay, yani Nisan ayı içerisinde 3 ülkeye programımız olacak. Bu ülkelerde özellikle seçtik. Bunlar Almanya nüfusun, Müslüman nüfusun veya Türk nüfusun çoğunlukla olduğu yer ve burada ihlaller çok ileri safhada. Fransa ve Belçika. Bunun dışında başka ülkelere de programlar olacak. Şimdi şunu söylemek gerekiyor. Türkiye'deki insan hakları ihlalleri özellikle 2 gün önce Birleşmiş Milletler Mülteciler Alt Konserliği'nin de bir raporu çıkmıştı. Orada da üzerinde çok fazla ayrıntılarıyla durulan bir konuydu. Daha önce Avrupa Parlamentosu'nda da bu raporu değerlendirirken de biz söyledik. Bu diplomatik misyonlarla görüşmelerimizde de zaman zaman kendilerine dile getiriyoruz. Yani Avrupa'da özellikle bu mülteci olaylarından sonra çok yükselen bir ırkçılık var.
Kesinlikle. Ve
bu yükselen ırkçılık sonra Avrupa'nın siyasetine de yansımaya başladı. Siyasetine yansıyınca bu aşırı akımlar yükselince iktidar ortakları zaman zaman oldular, kampanyalarına yansıdı. Önceden işte bireysel olan bir takım şeyler kurumsala maalesef dönüşmeye başladı. Sorun burada. Yani son zamanlarda işte camilere saldırılar, özellikle mesela Hollanda'da geçtiğimiz günlerde yerel seçimlere hazırlanan başörtülü bir aday ırkçı saldırıların hedefi olduğu için mesela kampanyasını bitirmek zorunda kaldı.
Evet.
Yani kurumsal bir şarj da olmaya başladı. Camilere saldırılar başladı. Dolayısıyla biz de oradaki raporları aldığımızda da incelediğimizde de ciddi anlamda yükselen bir grafik görüyoruz insan hakları ihlali konusunda.
Sayın Vekilim, sizin Avrupa'daki bu izleme çabalarınız, çalışmalarınız inanın son derece değerli. Almanya, Fransa, Belçika gezileriniz, ziyaretleriniz iki açıdan son derece anlamlı. Birincisi, bu ülkeler sürekli kendilerini bu konularda konuşmaya yetkili ve asla kendi ülkelerinde böyle hata yapılmıyormuş algısıyla yaklaşıyorlar. Dolayısıyla kendi ülkelerinde de çok ciddi yanlışlarının olduğunun görülmesi, bilmesi açısından anlamlı. İkincisi de gerek Türkiye'den gerekse diğer mağdur coğrafyalardan insanlara sahiplenme açısından da anlamlı. Şunu sormak isterim ikinci olarak. Geçen yıl Almanya İçişleri Bakanlığı'nın resmi verilerine göre Almanya'da 950 saldırı yapıldı Müslümanlara. Bu saldırının onda biri, yani 9 ya da 10 tane saldırı dünyada başka bir yerde, Türkiye'de ya da bir başka Müslüman ülkede gayrimüslimlere, yani Hristiyan ve Yahudilere yapılsa herhalde o ülkenin insanı başını kaldıramaz hale gelirdi. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani bu kadar büyük oranlarda saldırılar var. Batı medyası, Batı siyaseti, Batı entelijansiyası adeta buna karşı sessiz.
Şimdi tabii sizin tespit ettiğiniz bu resmi veriler, 950 resmi kayıtlara giren saldırılar. Bir de gayri resmi olanlar var ve bizim haberdar olduğumuz, bize ulaşan oradaki STK'lar üzerinden izlediğimiz raporlardan bize yansıyanlar var. Bu çok çok ileri safhada. Yani bunun tabii nedenlerine indiğinizde de Avrupa özellikle korkularıyla yaşamaya alışmış. Daha sonra bir medeniyet perspektifi kendince oluşturmuş bir yapı. Avrupa'nın geçmiş korkularına baktığınızda işte büyücülükten korktuğu için cadı avına çıkmış. İşte bilim ve teknolojiden korktuğu için Engizisyon mahkemelerini kurmuş. Siyahi ırktan çekindiği için işte köleliği geliştirmiş. Daha sonra bunların üzerine bir perspektif oluşturarak işte hukukun üstünlüğü, insan hakları, demokrasi perspektifi oluşturmuş ve gelmiş. Şimdilerde baktığınızda bir İslamofobya üzerinden yeni korkular oluşturmaya çalışmış. Ve bu korkular üzerinde de ciddi hak ihlallerine gidiyorlar. Buraya baktığınızda sizin bu 950 diye tespit ettiğiniz resmi veriler ama gayri resmi veriler bunun çok çok üzerinde. Maalesef. Biz incelemelerimizde bunları da uluslararası kamuoyunun dikkatine taşımaya çalışıyoruz. Özellikle birinci sorunuzda çok giremedim. Mesela göç konusunda Suriye iş krizi meselesinde Türkiye 3,5 milyonun üzerinde göçmen kabul ederken, açık kapı politikasını uygularken Avrupa ülkeleri bunun çok çok yüzde biri, binde biri bir göçle karşı karşıya kaldığında bariyerler çekti. Dikenli teller çekti. Göçmenler orada sınır dışı edildi. Ki uluslararası hukuk onların kabulünü gerektiriyor olmasına rağmen bu şekilde tavırlar ortaya koydu. Yani kendine bir korku oluşturdu. Bunun biraz da temellerinde şu var. Yani 90'lı yıllarda işte kavramsallaştırılan bu İslamofobia, İslam karşıtlığı veya Müslüman karşıtlığı olarak çevirebileceğimiz bu İslamofobia özellikle 11 Eylül saldırılarından sonra terörlerde ilişkilendirilerek aynı konsept içerisinde yaklaşılmaya başlandı. Oysa terörü doğuran nedenlere baktığınızda Amerika'nın işte Afganistan saldırısından sonra El-Kaide'nin ortaya çıkması, Irak işgalinden sonra DAEŞ'in ortaya çıkması ve bunlarla bağlantılar da baktığında üretilen bir şey var. Terör var. Bunlar üzerinden üretilen korku var. Bunlar üzerinden İslam'ın düşmanlaştırılması var. Burada Avrupa nüfusunun yaşlanıyor olması, üretkenliğini de yitiriyor duruma gelmesi önemli bir sorun, önemli bir korku olarak karşılarında. Şu an Avrupa bunun sıkıntılarını yaşıyor. Ve dediğim gibi, sizin de belirttiğiniz gibi bu konuda kendi insan hakları raporlarına Türkiye ile ilgili sorunları veya bir başka İslam ülkesiyle ilgili sorunları girerken oldukça abartılı anlatıyorlar. Biz bu diplomatik misyonlarla birebir görüştüğümüzde kendilerinde yaşanan sorunları aktardığımızda aslında ikili görüşmelerde hak verdikleri konuları kendi raporlarına maalesef yansıtmıyorlar. Burada üç maymunu oynuyorlar.
Evet.
Sorun bu. Avrupa kendi çelişkileri üzerinden yürüyor maalesef.
Bunu belki biraz bizim de bunu büyütmemiz gerekiyor efendim galiba. Bir Hollandalı gazeteciyle görüşmemde Türkiye'deki insan hakları endişesini vurgulayınca ben de kendi ülkesinde gerçekten birkaç yıl içerisinde, belki bir çok uzun sürmeyecek bir 10 yıl içerisinde Hitlervari bir siyasal iktidarın olup olmadığından olmayacağından gerçekten endişe edip etmeyeceklerini sormuştum. Bu resmi Avrupa'ya göstermek gerekiyor. Çünkü benzer bir süreci Avrupa 2. Dünya Savaşı öncesinde Yahudiler üzerinden yaşadı ve sonrasında kendilerini de dünyayı da yaktılar. Şunu acaba sorabilir miyim? Avrupa'daki aydınlar, diyalog içerisinde olduğunuz siyasiler, entelektüeller, Avrupa'daki bu gidişatın ne kadar farkında? Yani bu artan ırkçılığın, İslamofobinin, neofaşist, neonazi akımların Avrupa'yı götüreceği yer konusunda gerçekten bir bilinçleri var mı?
Ya aslında Avrupa bir değerler sistemi üretmişti. Yani hukukun üstünlüğü, insan hakları, demokrasi konusunda bir değerler sistemi üretmişti. Ancak son zamanlarda, son 10 yılına, 15 yılına baktığınızda bu değerler sistemiyle çok çatışan bir yürüyüşü var. Bunun dediğim gibi arka planda Avrupa'nın kendi ürettiği korkularıyla yaşamaya başladılar. Üretkenliği de bu anlamda sıkıntıya girdi. 2008 krizinin ciddi yansımaları var. Orada şüphesiz biz entelijansiyayla ve STK'larla görüşürken duyarlı olan STK'lar var. Bunda bu konuyu ciddi çalışan aydınlar var. Ama bu popülizm o kadar toplumun bütün katmanlarına yayılmış ki genel siyaset de bu popülizmden istifade ediyor. Özellikle geçen yılki kıta Avrupa'sındaki seçimlere dikkat ederseniz orada Türkiye karşıtlığı, Müslüman karşıtlığı üzerinden kampanya yürüten siyasi partiler oldu ve mesafe aldı, sonuç aldı. İktidar ortaklığı yakaladılar. Dolayısıyla Avrupa'nın bunu çok ciddi anlamda tartışması lazım. Bizim bu dönem oluşturduğumuz o alt komisyonumuz İslamofobiya'nın da bu konuda yıl sonuna doğru inşallah raporumuzu da tamamlanırız. Bunu dünyada biz büyütmek istiyoruz. Bu çünkü müşterek barışı, ortak geleceği tehdit eden bir olgu. Biraz önce sizin söylediğiniz gibi 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Nazizmin antisemitik bir yaklaşımla Yahudiler üzerinden yürüdüğü bir politikanın bugün sonuçlarını tartışıyorsa ileriki yıllarda bu İslamofobiya üzerinden nasıl bir barış tehdidiyle karşı karşıya kaldığını tartışmak zorunda kalacak. Dolayısıyla biz bunları bugünden ciddi anlamda masaya yatırmalıyız. Oradaki STK'ların, uluslararası insan hakları kuruluşlarının bu konuya çok duyarlı olması lazım. Biz de komisyon olarak, Meclis İnsan Hakları İnceleme Komisyonu olarak bu konudaki duyarlılığı her platformda dile getiriyoruz. Özellikle dış ziyaretlerin de temel amacı bu. Yani oradan kendi oluşturmuş oldukları o değerler sisteminin nasıl kendileri tarafından aşındırıldığını oradan söylemek anlamında bu çalışmaları yapıyoruz.
Eminim bu raporunuz birkaç dile de çevrilirse İslam karşılığının daha iyi görülmesi açısından çok ciddi bir farkındalık oluşturacaktır. Elbette esasen kaygımız sizin de ifade ettiğiniz gibi daha iyi, daha barışçı, daha huzurlu bir Avrupa. Avrupa aslında geçmişinden dersler çıkarabilen bir birikime de sahip. İkinci Dünya Savaşı öncesi durumdan dersler çıkararak daha fazla işbirliğini, daha fazla içermeyi, paylaşımı öne çıkaran bir Avrupa ve değerleri öne çıkaran bir Avrupa vardı sizin de işaret ettiğiniz gibi. Ama yakın dönemlerde maalesef korkularına teslim olan, değerler tüketen ve tehditler üreten bir Avrupa'ya doğru evriliyoruz. Son sorum da şöyle olabilir Sayın Vekilim izin verirseniz. 160 ülkeden insanımız bizi dinliyor. Türkçe bilen çok farklı ülkelerden insanlar bizi dinliyorlar. Onlar tabii o coğrafyada yaşıyorlar. Orada yerli insanlarla birlikte yaşıyorlar. Onlara yönelik bu tehdit karşısında nasıl bir tutum izlemeleri gerektiğine dair ne tür bir mesajınız, yol göstermeniz ya da tavsiyeleriniz olur?
Şimdi zaten biz birçok orada STK'yla, topluluklarla, Müslüman topluluklarla, Türk topluluklarla temas içerisindeyiz. Zaman zaman onlar da raporluyorlar ve istişari çalışmalar içerisinde oluyoruz. Bizim Avrupa'da, özellikle kıta Avrupa'sında, daha çok dünyada Yunus Emre Enstitü'müz, TİKA, Yurtdışı Türkler Başkanlığı'nın önemli çalışmaları oluyor. Bunların da raporlamaları oluyor. Bu konuda Avrupalı paydaşlarımızla, Yani insan hakları alanında çalışan paydaşlarımızla yakın diyalog içerisinde olmamızda fayda var. Bu insanlığı ortak tehdit eden bir sorundur. Yani sonuçta şu an Müslümanları ve İslam'ı hedef alan bir yaklaşımın ileride kendilerini tehdit edecek, kendi huzurlarını tehdit edecek bir soruna dönüşmemesi için bunu bu dille anlatmak gerekiyor diye düşünüyorum. Bu tür raporlamaların İslam İşbirliği Teşkilatı'nın çok aktif çalışması gerektiğini düşünüyorum. Bizim yaptığımız bu konuda akademiyanın önemli isimlerinden dinlemeler de yapıyoruz. Kendi içeriden özellikle zaman zaman çağrımız oluyor. Bu konuda çalışma yapmış ana bilim dallarının bize raporlarını aktarmasını, bir perspektif oluşturmasını, bu konudaki yol yürüyüşünü, İslamofobiya konusunda özellikle yol yürüyüşünün hem kavramsal olarak doğru oturtulması lazım, hem de Yahudilerin antisemitizmle mücadele konusunda izlemiş olduğu akılcı süreçleri de bu yürütmek dünyada bu duyarlılığı sağlamak açısından önemli. Bu diyalogları kesmekle olmaz. Bence doğru işbirlikleriyle buradan olumlu netice almak mümkün. Çünkü dünyanın geleceği de sonuçta bu işbirlikleriyle ortak değerler üzerinden yürümek ve duyarlı olmakla geçer diye düşünüyorum.
Efendim çok teşekkür ediyorum. Özellikle Avrupalı paydaşlarla, Avrupa'daki yerleşik insan hakları kuruluşlarıyla, hükümet kuruluşlarıyla, sivil toplum örgütleriyle birlikte çalışmaya yönelik çağrınız gerçekten değerli. Çünkü bu sorun sadece bize yönelik bir sorun değil. Sadece Türklere yönelik, sadece Müslümanlara, sadece göçmenlere yönelik bir sorun değil. Esasen bu kriz Avrupa'nın kendisinin krizi, kendisinin geleceğine dair bir kriz. O nedenle Avrupa'daki bu paydaşlarla birlikte çalışma gerekliliği son derece önemli. Çok teşekkür ediyoruz katılımınız ve katkılarınız için.
Efendim ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. İnşallah geniş bir ortamda, stüdyo ortamında daha etraflıca raporumuz da çıktığında bunu tartışmış olacağız.
Memnuniyetle rapor üzerine de tekrar birlikte oluruz. Size kolaylıklar diliyoruz.
Sağ olun efendim. İyi yayınlar.
Sağ olun. Evet hocam, bir sorunuzu yarım bırakmıştık. İsterseniz oradan devam edebiliriz ama çok da vaktimiz kalmadı. Ben şöyle bir kapanış sorusu bağlamında da ya da bir değerlendirme bağlamında size söyleyeyim. Kaldığınız yerden de devam edebilirsiniz bu çerçevede.
Şöyle aslında belki de sayın vekilimin söylediklerine de bir şekilde ek olarak şunu söylemek lazım. Herhalde bu Avrupa Değerler Sistemi bağlamında Avrupa'dan belki de yeni bir tanzimat fermanı istemek zorundayız Avrupa hukuk sisteminden. Neredeyse can, mal ve namus güvenliği meselesi artık bizim için de Avrupa'da çok büyük bir sorun haline geldi. Ama bir taraftan da bir ıslahat fermanı istemeliyiz. Çünkü gerçekten Avrupa'da genel olarak bir zımmi statüsü bağlamına oturdu neredeyse Müslümanlar. Ve bir şekilde aslında bu eşitlik taleplerini de karşılayacakları bir ıslahat fermanı da istemeliyiz. Galiba tarih tersine dönüyor. Avrupa bir nevi aslında kendi değerler sistemini bize dayattığı dönemlerden farklı olarak bizim bizatihi Avrupa'nın kendi verdiği sözlere sadık kalmasını istememiz gerekiyor. Ki bu insan hakları konusunda yaptığımız çalışmalar da biraz aslında böylesi çalışmalar. Ve son yıllarda artan mesela bu insan hakları ihlalleri artık bir şekilde hem Avrupa toplumunda ciddi bir şekilde bir farklı düşünce biçimi geliştiriyor, hem de aslında bunlara muhatap olan sosyal kesimlerde. Mesela 2009'da işte Müslümanlar Avrupa'ya gelmesin diyenlerin oranı %20'ler civarındayken 2016'da bu oran %40'ları geçmiş durumda. Ya da mesela tersinden baktığımızda 2009'da mesela yapılan bir araştırmada işte Müslümanların özellikle ben kendimi yabancı bir ülkede hissediyorum diyenlerin oranı ancak %30'lar civarındayken bu oran mesela 2016'da %50'leri geçmiş durumda.
Evet.
Yani bu da gösteriyor ki çok ciddi bir şekilde aslında bir hak ihlalleri silsilesi var ki bu rakamlara yansıyanın da çok üstünde bir şey. Çünkü mesela camilere yapılan saldırıların bile neredeyse %60'ı hiçbir şekilde tescillenmiyor. Çünkü cami cemaati bunun bir şekilde kendi camilerin imajı açısından hoş olmayacağını düşündükleri için hiçbir şekilde duyulmuyor. Hemen boyayla üzeri kapatılıyor mesela bir gamalı haçın ya da bir şey atıldıysa hemen onlar temizleniyor. Hatta ve hatta bazen caminin içine girip halıların üzerine bambaşka işte şeyler yapılıyor. Onlar hemen temizleniyor. Cemaat bile çok fazla haberi olmadan, cemaatin genelinin bile çok fazla haberi olmadan bunlar bir şekilde üstü kapanan olaylara dönüşüyor.
Hocam çözüme dair önerileriniz var mı? Ya da raporlarda buna da işaret ediyor musunuz? Yani gerek Avrupa'daki hukuk sistemine, Avrupa'daki sivil toplum aktivistlerine, çalışanlarına, insan hakları kuruluşlarına, gerekse Sayın Vekil'e sorduğumuz gibi oradaki işte Türk, Müslüman, göçmen kuruluşlara.
Yani benim özellikle yani çözümün temelde aslında yine Avrupa hükümetlerinden geleceğini düşünüyorum. Ve bu Avrupa hükümetleri aslında olayın çok farkındalar. Yani bu popülist damarın kabardığının çok bilincindeler. Ama bu popülist damarın kabarması aslında bir taraftan da işlerine geliyormuş gibi hareket ediyorlar. Aslında bir anlamda bundan vazgeçmek zorundalar. Çünkü nihayetinde Avrupa şunun da çok farkında. Eğer gelecek 50 yıl içinde nitelikli göçmenler alamazsa, yani kendi ekonomisi de, kendi büyümesi de ciddi bir şekilde belli bir sınırla karşı karşıya kalacak. Hani buna diyelim ki Avrupa'nın bürokratik ekonomik aklı bunun çok farkında ama toplumsal taban aslında bunun çok farkında değil. Avrupa ise bunu temelde bir güvenlik meselesi olarak görüyor. Yani buradaki insan hakları ihlallerini hatta çok ilginçtir mesela Müslümanlarla alakalı bir husus olduğu zaman mesela bunu İçişleri Bakanlığı üzerinden çözmeye çalışıyor. Bir güvenlik bakanlığı. Mesela Entegrasyon Bakanlığı üzerinden çözmeye çalışmıyor. Yani bir anlamda bunu aslında Avrupa'nın
hangi perspektiften gördüğüne işaret ediyor.
Avrupa'nın entegrasyon sorunu olarak görmüyor. Avrupa'nın güvenlik sorunu olarak görüyor. Bir defa her şeyin ötesinde hükümetlerin bundan vazgeçmesi gerekiyor. Evet. Bunu bir entegrasyon sorunu olarak görmesi gerekiyor. Bunu bir çok kültürlük sorunu olarak görmesi gerekiyor ki aslında 80'li yıllarda, 90'lı yıllarda mesele biraz da böyle görülüyordu. 2000'lerden sonra buraya geldik aslında. Çok da eski bir hikaye değil. 2000'lerden sonra bence en temelinde de yani çok ilginç bir şekilde Türkiye'nin aslında Avrupa Birliği'ne üyelik müracaatı var. Bütün bu olayların böylesine kabarmasının sonrasında işte göçmen dalgası da geldi. Yani Avrupa şu cevabı henüz veremedi. Yani Müslümanlarla birlikte yaşayabilir miyiz?
Evet, bu tabii çok temel, çok ontolojik bir soru. Çünkü tarihinde böyle bir deneyim yok.
Evet. Medeniyetlerinde sadece Müslümanlarla değil, başka bir kültürle birlikte yaşamak onlar için çok zor. Evet. Özellikle Katolikler için daha zor. Mesela Katoliklerin dışlayıcılığı aslında bir anlamda homojenlik iddiası, aslında ulus devletin homojenlik iddiasına çok benziyor. Yani mesela en dışlayıcı sosyal gruplardan bir tanesi aslında Katolikler. O yüzden Almanya'ya da baktığımız zaman Katolik bölgelerin aslında insan hakları sorunlarını daha çok yaşadığını görüyoruz.
Evet, bunlar belki çok detaylı bir şekilde çalışılmalı. Son 100 yıl belki Avrupa'nın göçmenlerin kendisine gelişiyle bir çoğulculuğu var ama esasen tarihlerinde böyle bir çoğulculuk yok. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Sağ olasınız. Umarız bir başka programda tekrar birlikte oluruz. Bu çalışmalarınız gerçekten gereksizin. Almanya İnsan Hakları İhlalleri raporunuz, aylık raporlarınız, gerekse Sayın Vekilimizin işaret ettiği, meclisimizin yaptığı çalışmalar inanın o kadar değerli ki farkındalık oluşturmak açısından değerli. Mağdurlar açısından değerli ve ilgili ülkelerdeki aydınların, entelijansiyanın kendi ülkelerinde yaşadıkları sorunu görmeleri, ikna olmaları ve önlem almaları açısından da değerli. Ne olur bunlara devam edin ama bunları sadece Türkçe ya da işte bir iki dilde değil birçok dilde yayınlayın. İnşallah. Yayınlansın lütfen. Ve mümkünse oradaki kuruluşlarla, insan hakları kuruluşlarıyla, hükümet kuruluşlarıyla, özgürlükçü çoğulcu kuruluşlarla işbirliği içerisinde paneller, konferanslar, seminerler vesaire şeklinde yayınlansın ki farkındalık oluşsun. Ben de şöyle bir çağrıyla bitireyim yurt dışında bizi dinleyen insanlarımız için. Evet, Avrupa'ya dair bir sorunu yaşıyoruz. Belki bu sorun daha çok göçmenler, Türkler ya da Müslümanlar üzerinden ifade ediliyor. Ama bu ifade edilme tarzı bir aldatma. Bu sorun esasen göçmenlerin sorunu değil, Müslümanların sorunu değil, Türklerin sorunu değil. esasen Avrupa'nın kendisinin geleceğine dair bir sorun. Avrupa'nın krizi, ben de birçok krizimde buna işaret ediyorum. Bu nedenle bütün çalışmalarımızı, çabalarımızı Avrupa'daki entelektüellerle, çoğulcu, özgürlükçü kesimlerle birleştirerek güçlendirelim. Onlarla birlikte çaba sarf edelim. Evet sevgili dinleyiciler, bir programımızın daha sonuna geldik. Haftaya bir başka konu ve konuğumuzla tekrar birlikte olmak üzere. Hoşça kalın.
Çeşmi Cihan.